Ayrım 14, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 136. 35. Bölüm. Şafak sökene kadar uyuyamadı, korku içinde azap çekip durdu. Kızın hayaleti kuru otların arasında her tarafı böceklenmiş yasemin yaprakları kadar korkutucu görüntülerle onu ziyaret etti. Bu tuhaf evdeki gölgelerin yarattığı hayaller onu ele geçirdi. Karanlıkta kendi kendine yılanlarla dolu bir evde bir yabancıdan başka nesin ki? Bir suç işledin ve kaçıyorsun. Kalbin aşkla titriyor dedi. Eğer tek başına olsaydı tek isteği huzur ve sessizlik olurdu. Korktuğu yılanlar değil, yatağında yatan ve horlamaları bir yükselip bir alçalan adamın ona ihanet etmesiydi. O horlamaların gerçek olup olmadığı ne malumdu? Artık hiçbir şeye güveni kalmamıştı. Ona hayatını borçlu olan Dabis bile gizli çılgınlığını etrafa duyuracaktı. Zaklut öfkeye kapılacak, annesi ağlayacak, zavallı sefil sokak alevler içinde kalacaktı. Onu bu eve oda arkadaşı yılan terbiyecisinin evine çeken aşka gelince, duygularını söze dökecek kadar yaşayacağı ne malumdu. Bu düşüncelerle şafak sökene kadar uyuyamadı ve korku içinde azap çekti. Sabah ışığı pencereden sızınca göz kapakları zorlukla açıldı. Bal kiti yatağında oturmuş, battaniyenin altında sıska bacaklarını ovuşturduğunu gördü. Uykusuzluğun verdiği o tanıdık sersemliğe rağmen mutluluk içinde gülümsedi. Karanlıkta başının içine yuvalanıp ışıkta yarasalar gibi dağılan hayallere lanet etti. Bunlar bir katilin karanlık zihnine yakışan hayaller değil miydi? Evet, asil ailemizin kanında en baştan beri cinayet var. Balkit'i büyü altındaki bir yılan gibi kıvrılan bir sesle esnedi. Ama sonra göğsü o kadar uzun ve kuru bir öksürük kriziyle sarsıldı ki, Cebel adamın gözlerinin yuvalarından fırlayacağını sandı. Öksürük krizi geçtikten sonra Balkit'inin ağzından uzun bir inilti çıktı. Günaydın dedi Cebel, doğrulup oturdu. Yüzü öksürmekten hala kırmızı olan Balkit'i de ona döndü. Günaydın. Dün gece hemen hiç uyuyamayan Cebel. Yüzümden belli oluyor mu? Hayır ama karanlıkta dönüp durdun ve benden korkuyormuşsun gibi yüzünü hep bana doğru çevirdin. Seni yılan. Ama kızın kara gözleri aşkına zehirli olmayan bir yılan ol da. Aslına bakarsanız uyuyamamamın sebebi tanıdık olmayan bir yerde bulunmam. Uyuyamamanın tek nedeni vardı diye güldü Balkit'i, o da benden korkuyor olmandı. Beni öldürecek ve paramı alacak, sonra beni çöle gömecek. Aynı öldürdüğüm adama yaptığım gibi dedin. Siz? Dinle Cebel. Korku korkunç bir şeydir. Yılanların saldırıya geçmesine neden olan şeydir. İnsanların içinde olmayan şeyleri okuyorsunuz. Dinle, eski vakıf yöneticisi gerçeğin dışında bir şey söylemediğimi biliyorsun. Seyyide gel buraya diye bağırdı içeriden güçlü bir ses. Cebel'in kalbi beklenmedik bir sevinçle hızlı hızlı atmaya başladı. Bu yılan yuvasında bir güvercin onu masum bulup umut ağacının gölgesine götürmüştü. Balkit'i Şefika'nın hareketine yorum getirir gibi konuştu. Evimiz sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlidir. Bu kızlar erkenden çıkıp yaşlı babalarını besleyebilmek için su ve fasulye almaya giderler. Sonra da kendisini ve onları geçindirmesi için bir çuval dolusu yılanla onu dışarı gönderirler. Cebel'in kalbi huzurla doldu, kendini bu ailenin bir ferdi gibi hissetti. Ruhunu dostane bir sıcaklık kapladı ve dayanılmaz bir içtenlikle kalbini açıp kendini tamamıyla teslim etmek istedi. Efendim dedi, size gerçeği, hikayemin tamamını anlatacağım. Balkit'i bacaklarını ovuşturma işine kendini vermiş gibi göründü ama gülümsedi. Ben bir katilim dediğiniz gibi ama bir hikayem var. Cebel ona olanları anlattı. Zalimlerden oluşan bir kabile dedi Balkit'i Cebel hikayesini bitirdiği zaman. Ama sen iyi bir adamsın. Senin hakkındaki görüşlerim de değişmedi. Oturduğu yere muzafferane tekrar kuruldu. Açık sözlü davranılmayı hak ediyorsun. Benim de Cebelavi sokaktan geldiğimi bilmen lazım.
Siz mi?
Evet, oradan çok gençken çete liderleriyle olan bir sorundan dolayı kaçtım. Çete liderleri, sokağımızın en korkunç yanı dedi şaşkınlığı açıkça görülen Cebel. Evet ama çete lideri olsun olmasın biz sokağımızı unutmadık. Onun için geçmişini keşfettiğim zaman seni sevdim. Hangi mahalledensiniz? Senin gibi Hamdanlardan. İnanılmaz bir şey bu. Bu dünyada hiçbir şeye inanılmaz gözüyle bakma. Ama bütün bunlar geçmişte kaldı. Akrabam olan Tamar Henna dışında da hiç kimse bunları hatırlamıyor. O cesur kadını tanırım. Peki size sorun yaratan çete lideri kimdi? Zaklut muydu? O zamanlar Zaklut sadece küçük ve sefil bir mahalleyi yönetirdi. Dediğim gibi çete liderleri sokağımızın en korkunç yanı. Geçmişe de, geçmişte olan her şeye de tüküreyim diye ekledi Balkit'i. Şu andan itibaren geleceğini düşünmeye başlaman lazım. Sana tekrar söylüyorum, senden harika bir yılan terbiyecisi olur. Buranın güneyinde, sokağımızdan uzakta, iş yapmaya uygun bir yer var. Ne olursa olsun senin çete liderleri ve kabadayılar bu sokakta kendilerini gösteremezler. Tabii ki yılan terbiye etme sanatı hakkında hiçbir bilgisi yoktu ama Cebel bunu aileye katılmanın bir yolu olarak görüp sevindi ve sesi ne kadar mutlu olduğunu ele verdi. Gerçekten bu işte başarılı olur muyum? Adam bir akrobat hızıyla yere atladı ve kısacık boyuyla geniş yakasından gözüken gür beyaz tüyleriyle karşısına dikildi. Evet ben böyle konularda yanılmam. Elini uzattı el sıkıştılar. Sana gerçeği söyleyeceğim. Seni yılanlarımdan daha çok sevdim. Cebel bir çocuk gibi kahkahalarla güldü ve Balkit'in gitmesini engellemek için elini sıkmaya devam etti. Balkit'i soran gözlerle ona baktı. Cebel artık içinde tutamadığı şeyi anlatmak zorunda kaldı. Efendim, Cebel ailenizin bir ferdi olmak ister. Balkit'i kan çanağı gözleriyle ona gülümsedi. Gerçekten mi? Evet, Allah şahidimdir. Balkit'i kısa bir kahkaha attı. Bana bunu ne zaman soracağını merak ediyordum. Evet Cebel aptal değilim. Sen iç huzuruyla kızımı verebileceğin bir adamsın. Neyse ki Seyyide de merhum annesi gibi harika bir kızdır dedi. Cebel'in mutlu gülümsemesi solmuş bir çiçeğin dökülen yaprakları gibi titredi. Tam hayaline kavuşacakken onu kaçırmaktan korktu. Ama sen Şefika'yı istiyorsun biliyorum dostum. Gözlerin de kızımın konuşması da yılanlarla olan deneyimim de öyle diyor. Affet beni. Yılan terbiyecileri kendi aralarında böyle davranırlar. Cebel derin bir nefes aldı. İçini rahatlatıcı bir huzur dalgası kapladı. Göğsü gençlikle, özgürlükle, coşkuyla dolup taştı. O güzel evi ve oradaki ayrıcalıklı konumunu unuttu. Artık geleceğin karşısına çıkaracağı acı ve zorluklardan korkmuyordu. Geçmişin üzerine kalın bir perde çekebilirdi. Geçmiş günlerin acısıyla kaybettiği annesine duyduğu özlemi unutup gidebilirdi. O sabah Seyyide neşeyle zılgıt çekti. Müjdeli haber komşu sokaklarda hızla yayıldı ve Cebel'in düğün alayı mukaddam pazarında kıvrıla kıvrıla dolandı. 36. Bölüm. Bir tavşan veya bir horoz gibi yaşamak insana şeref getirmez dedi Balkit'i. Sesinde aşağılayıcı bir eleştiri vardı. Ama işte buradasın. Tek bir şey öğrenemedin, paran da suyunu çekti. Evin kapısının yanında hayvan derisinden bir kilimin üzerinde oturuyorlardı. Cebel güneşli kumların üzerinde bacaklarını uzatmıştı. Gözleri keyifli bir huzurla parlıyordu. Kayınpederine döndü gülümsedi. Babamız Eden bahçede şarkı söyleyerek geçirdiği o tatlı masum hayatı arzulayarak yaşadı ve öldü. Balkit'i yüksek sesle güldü. Şefika diye seslendi. Gel kocanı al götür yoksa tembellikten ölecek. Kapıda Şefika göründü. Elindeki tabakta mercimek ayıklıyordu. Mor başörtüsü yüzünün saflığını büsbütün ortaya çıkarıyordu. Ne var baba dedi gözlerini tabaktan kaldırmadan. Kocan sadece iki şey istiyor. Senin mutluluğun ve çalışmadan geçirilecek bir hayat. Beni açlıktan öldürürse nasıl mutlu olabilirim ki dedi Şefika. Gülüşü sitemkardı. O da sihirbazın sırrı dedi Cebel. Balkit'i dirseğiyle Cebel'i dürttü. Mesleklerin en zorlu olanıyla dalga geçme. Bir yumurtayı bir seyircinin cebine saklayıp gösterinin diğer tarafında başka birinin cebinden nasıl çıkarırsın? bilyeleri civcive nasıl çevirirsin, bir yılanı nasıl terbiye edersin dedi.
Öğret ona baba dedi Şefika mutluluk saçarak. Hayatın ona öğrettiği tek şey vakfın idari ofisinde rahat bir sandalyede oturmak.
İşe gitme zamanı geldi dedi Balkit'e ayağa kalkıp eve girdi. Cebel karısına sevgi dolu gözlerle baktı. Sen Zaklut'un karısından binlerce kez daha güzelsin ama o bütün gününü şık bir divanda yatarak geçiriyor, alacakaranlıkta da bahçede yasemin kokluyor, derede gülüp oynuyor.
Başka insanların emeğinden geçinenler öyledir işte dedi Şefika alaycı ama acı bir sesle.
Cebel kafasını kaşıdı, biraz düşündü, sonra ama mutluluğu mükemmel hale getirmenin bir yolu bulunur dedi.
Hayal kurmayı bırak. Pazar yerinde kalkıp yanıma geldiğinde hayal kurmuyordum. O insan müsveddesi mikropları yanımdan kovarken de hayal kurmuyordum. Onun için aşık oldum sana.
Cebel'in içinden onu öpmek geldi. Gerçekleri Şefika'dan daha iyi bilmesi kızın söylediklerinin değerini azaltmıyordu. Benim sana aşık olmamın hiçbir nedeni yoktu dedi.
Çevremizdeki bu sokaklarda sadece deliler hayal kurar.
Benden ne istiyorsun sevgilim?
Babama benzemeni.
Ne kadar tatlısın diyerek onu hafiften sitem etti. Bu tatlılığı nereden geliyor? Şefika'nın dudaklarına bir gülümseme yerleşti. Bu arada parmaklarıyla mercimekleri hızlı hızlı ayıklamaya devam etti. O sokaktan kaçtığım zaman dünyanın en zavallı insanıydım. Ama eğer o olay olmasaydı seninle evlenemezdim. Şefika güldü.
Babam nasıl geçimini yılanlara borçluysa biz de mutluluğumuzu sokağındaki çete liderlerine borçluyuz.
Yine de diyerek iç geçirdi Cebel, sokağımızın gelmiş geçmiş en gözde sakini, insanların bahçede şarkı söylerken geçimlerinin sağlanmasının mümkün olduğuna inanırdı.
Yine başlama, haydi babam çantasını almış geliyor, kalk Allah yardımcınız olsun.
Balkit'i çantasıyla içeri geldi. Cebel yerinden kalktı. İki adam her zamanki yollarına koyuldular.
Zihninle olduğu kadar gözlerinle de öğren dedi Balkit'e. Ne yaptığıma bak. Başkalarının önünde bana bir şey sorma, sabırlı ol. Kaçırdıklarını sana anlatırım.
Cebel'e iş gerçekten de zor gelmişti ama başlangıçtan itibaren kendini tamamıyla işe vererek, büyük çaba göstererek işin gerektirdiği zahmetli el çabukluğuna alıştı. İşin gerçeği seyyar satıcı, çete lideri, hırsız veya eşkıya olmadığı sürece yapabileceği başka iş yoktu. Yeni mahallesindeki sokaklar kendi sokağından farklı değildi. Tek fark vakıfta ve onunla ilgili yayılan hikayelerde yatıyordu. Eski hayallerinden geriye kalan hüznü, geçmiş ihtişamıyla ilgili anıları, uğruna önce Ethem'in sonra da Elhamdanların acı çektiği umutlar kalbinin derinliklerine gömülmüştü. Yeni hayatının enginliğine kendini vererek ona kollarını ve kalbini açarak geçmişi unutmaya kararlıydı. Bunalımla veya köklerini kaybetmiş olmasından kaynaklanan bir utanç hissiyle karşı karşıya kaldığı anda hemen çok sevdiği karısına sığınırdı. Üzüntüsüyle başa çıkıp işi o kadar iyi öğrendi ki Balkit'i bile şaşırttı. Çölde gece gündüz bıkıp usanmadan alıştırma yaptı. Günlerini, haftalarını, aylarını bu işe ayırdı. Azmini kaybetmedi. Yorgunluğun kendisine alt etmesine izin vermedi. Mahallenin tüm sokak aralarını öğrendi, yılanlara alıştı. Gösterilerini binlerce çocuğa sundu. Başarının ve kazancın tadını çıkardı. Sonra baba olacağı müjdesini aldı. Dinlenebildiği zamanlarda sırt üstü uzanıp yıldızları seyretti. Geceleri Balkit'i ile aralarında nargileyi dolaştırdılar. Hamdan'ın kahvehanesinde rebabın eşlik ettiği hikayeleri tekrar tekrar anlattılar. Ara sıra Cebel abinin nerede olduğunu düşündü. Şefika geçmişinin şimdiki hayatını mahvedeceğine dair endişelerini dile getirdiğinde karnındaki çocuk bu halka ait. Hamdan'ın halkı onun halkı. Efendi canilerin kralı, Zaklut da zulmün kralı. Bunlar gibi insanlar oldukça hayat nasıl iyi olabilir ki dedi. Bir gün Zainhum'da kalabalık bir çocuk topluluğun önünde maharetini sergiliyordu. Arkasını dönünce karşısında en ön sıraya kadar ulaşmış ve şaşkınlık içinde kendisine bakmakta olan Dabis'i gördü. Huzursuzluğa kapılan Cebel Dabis'in yüzüne bakmaktan kaçınmaya çalıştı ama gösterisine de daha fazla devam edemedi. Çocukların gürültülü itirazına rağmen gösterisini yarıda kesti, çantasını topladı ve oradan uzaklaştı. Çok geçmeden Davis ona yetişti.
''Cebel, sen misin Cebel?'' diye seslendi.
Cebel durdu, geriye döndü. ''Evet, neden buradasın Davis?''
''Yılan terbiyecisi Cebel.''
Davis henüz şaşkınlığından kurtulamamıştı.
''Bu işi yapmayı ne zaman, nasıl öğrendin?''
''Bu dünyanın en tuhaf işi değil.'' dedi Cebel ilgisizce. Cebel yürümeye devam etti. Davis de onu izledi. Dağın eteklerine kadar geldiler. Burada sadece koyunların otladığı, çırılçıplak bir çobanın oturup giysilerinden bitleri ayıkladığı bir yerde bir tepenin gölgesine oturdular. Davis dostunun yüzünü dikkatlice inceledi.
''Neden kaçtın Cebel? Sana ihanet edeceğimi düşünecek kadar mı az güvendin bana?''
''Allah aşkına, elhamdanların hiçbirine, kabalhaya bile asla ihanet etmem. Seni kime haber verecektim ki? Efendiye mi, zaklıta mı? Yüce Allah hepsinin cezasını versin. Senin nereye gittiğini sorup durdular. Her sorduklarında da kendi terimde boğulacak gibi oldum.''
''Söyle bana,'' dedi Cebel içtenlikle, ''evinden çıkarken senden intikam almalarından korkmadın mı?''
Davis önem vermediğini gösteren bir hareket yaptı.
''Kuşatmayı uzun bir süre önce kaldırdılar. Artık kimse Kidra'nın nerede olduğunu veya katilinin kim olduğunu sormuyor. Bizi açlıktan ölmekten kurtaranın Hüda Hanım olduğu söyleniyor. Öte yandan sürekli bir aşağılanmaya mahkum edildik. Şerefimiz 5 paralık oldu. Kahvehanemiz kalmadı. Çalışmak için sokağımızdan uzaklara gidiyoruz. Eve döndüğümüzde de duvarlarımızın arkasına kapanıyoruz. Eğer çete liderleri içimizden birini ele geçirecek olurlarsa ona dayak atıp suratına tükürmekten çok zevk alıyorlar. Sokaktaki pisliğe bize verdiklerinden daha fazla değer veriyorlar. Cebel, sürgüne gittiğin için çok talihlisin.''
''Benim talihimi unut da kimseye kötü davranıp davranmadıklarını anlat bana,'' dedi Cebel kızarak.
Davis yerden bir tuğla alıp şiddetle yere fırlattı. ''Kuşatma sırasında bizden 10 kişiyi öldürdüler.''
''Yüce Allah'ım!
Rezil annenin daha da rezil oğlu Kidra karşılığında onları aldılar ama aralarında hiçbir dostumuz yoktu.''
''Hepsi elhamdanlardan değil miydi Davis?''
Davis ürkekçe göz kırpıştırdı, dudaklarından sessiz bir özür döküldü. ''Diğerlerinin payına sadece tokatlar ve tükürükler düştü.''
Cebel bu dünyadan ayrılmış ruhların sorumluluğunu hissetti, kalbi acıyla sıkıştı. Kaçışından beri geçen her huzur anının şiddetli bir pişmanlıkla lekelendiğini hissetti. ''Ancak Davis, şu anda sen elhamdanların tek mutlu ferdisin herhalde,'' diyerek onu şaşırttı.
''Sizi düşünmediğim tek bir gün olmadı,'' diye haykırdı Cebel.
''Ama bütün bu sorunlardan çok uzaklardasın.''
''Geçmişimden kaçamadım,'' dedi Cebel sertçe.
''Umutsuz bir durum için huzurunu kaçırma, bizim artık umudumuz kalmadı.''
''Artık umudumuz kalmadı,'' diye tekrar etti Cebel ama sesi gizemliydi.
Davis endişe ve merak içinde ona baktı ama Cebel'in yüzünde derin izler bırakmış olan hüzne saygısından bir şey demedi. Yere baktı. Bir böceğin hızla yol alıp bir taş yığınının altında kaybolduğunu gördü. Çoban giysisini silkeleyip güneşten yanmış vücuduna giydi.
''Gerçeği söylüyorum,'' dedi Cebel. ''Ben hiç mutlu olmadım. Sadece öyle görünüyordum.''
''Mutluluğu hak ediyorsun sen. Gerçekten hak ediyorsun,'' diye onu yatıştırdı Davis.
''Evlendim ve kendime yeni bir iş buldum gördüğün üzere. Ama hep uykumda beni rahatsız eden bir ses vardı içimde.''
''Allah yardımcın olsun, nerede oturuyorsun?''
Cebel cevap vermedi, kendi kendine konuşur gibiydi.
''Böyle eşkıyalar olduğu sürece kimse güzel bir hayat süremeyecek.''
''Doğru söylüyorsun ama onlardan nasıl kurtulabiliriz ki?''
Çoban koyunlarına seslenmek için sesini yükseltti. Uzun değneğini kolunun altına alarak onlara doğru ilerledi. Sonra belli belirsiz bir şarkı söylediği duyuldu.
''Seni nasıl bulacağım?''
''Mukattam pazarında yılan terbiyecisi Balkit'inin evini sor ama benden henüz kimseye söz etme.''
Davis ayağa kalkıp Cebel'in elini sıktı. Cebel'in kederli bakışı altında oradan uzaklaştı.
14. Ayrımın sonu. Sayfa 144.